Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd ve Resulüne ve Pak Ehli Beytine salatü selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar muhterem dinleyicilerimiz. Bugün Hicri Şemsi 16 Mer 1401, Hicri Kameri 11 Rebiyül Evvel 1444 ve Miladi 8 Ekim 2022 Cumartesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu yayınımıza az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarından sonra sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Yüzyılda Yüz Gelişme, Haft Evrenk ve Nehçül Belaga Aynasında İmam Ali Düşüncesi adlı programları dinleyebilirsiniz. Yayınımız önemli haberlerin özetleriyle son bulacak. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan haber bültenini sunuyoruz. Ben Ahmet Eş. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran Cuma Namazı Hatibi, Sulta Dünyası Amerika, hakikat ve adaletle uzlaşmaz bir savaş veriyor dedi. İran, Danimarka Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Kanada, İran'a yeni yaptırım kararı aldı. İran, uygulamalı nano araştırma alanında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında. Siyonist İsrail saldırısında 2 Filistinli şehit oldu. Putin, ulusal para birimlerinin kullanılmasına vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler, Pakistan'da sağlık konusunda uyarıda bulundu. Şimdi haberler. Tahran Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Kazım Sıddık'ı dün Cuma Namazı hutbesinde Sulta Dünyası, Emperyalist Dünyası, Amerika, Siyonizm ve Tekfir Cephesi hakikat ve adaletle uzlaşmaz bir savaş veriyor dedi. Son günlerde isyancılar, Mehsa Emin'in ölümü bahanesiyle İran'ın bazı şehirlerinde devrim karşıtı medyanın kışkırtmasıyla da kamu mallarını tahrip ettiler. Dün Tahran'daki cuma namazını kıldıran Ayetullah Kazım Sıddık'ı cuma hutbesinde şöyle dedi. Asıl sorun, Sulta Dünyası, Emperyalist Dünya, Amerika, Siyonizm ve Tekfir Cephesi'nin hakikatle, adaletle ve dinle tükenmek bilmez bir savaşıdır. Bu topraklarda din bayrağının yükseldiği günden bu yana dünya emperyalizmi, düşmanlar her zaman İran İslam nizamı ve halka aleyhinde komplo, ihanet ve saldırıyı gündemlerinde tutmuşlar ve bu hiçbir gün azalmamış. Ve İran'da İslam inkılabının zaferi eriştiği 43 yıldır da düşmanların İran'a karşı siyasetleri hep böyle olmuştur dedi. Tahran Cuma Namazı Hatibi İran'da son zamanlardaki isyancıların girişimlerine karşı halkın tutumunu takdir ederek, halk ard arda komploları etkisiz hale getirebildi ve unsurlarını olay yerinden uzaklaştırdı ve devrimi korudu dedi. İran, Kopenhag Büyükelçiliğine bıçakta bir kişi tarafından yapılan saldırı sebebiyle Danimarka'nın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre Kopenhag Büyükelçisi'ne yapılan saldırının ardından Danimarka'nın Tahran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Açıklamada ülkenin büyükelçiliği ve diplomatların güvenliğinin sağlanamaması sebebiyle Danimarka Büyükelçisi'ne İran'ın protestosunun iletildiği belirtildi. Viyana Sözleşmesi'ne göre bu konuda ev sahibi ülkenin sorumluluğunun açık olduğu kaydedilen açıklamada Danimarka hükümetinin diplomatik yerlerin güvenliğine ilişkin uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmasının beklendiği ifade edildi. Açıklamada Danimarka Büyükelçisi'nin yaşanan olaydan dolayı üzüntüsünü dile getirerek güvenlik önlemlerinin güçlendirileceğini belirttiği vurgulandı. Dün bir saldırganın İran'ın Kopenhag Büyükelçiliği yerleşkesine girdikten sonra elindeki bıçakla tehditler savurduğu ve elçilik otoparkındaki araçlara ve binaya zarar verdiği belirtilmişti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakır Ekin'i, İran İslam Cumhuriyeti ve Sırbistan uzun süredir devam eden ilişkiler tarihini ve ortak çıkarları göz önünde bulundurarak ikili işbirliğini çeşitli alanlarda genişletmeye çalışıyor dedi. Sırbistan mevkidaşının daveti üzerine Belgrad'ı ziyaret eden Ali Bagır Ekin'i bazı Sırp medyasının temsilcileriyle de bir araya geldi ve şöyle dedi. Yapılan anlaşmalara dayanarak siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda önemli işbirliği belgelerine imza atılarak yakın gelecekte İran-Sırbistan ilişkilerinin hukuki temelleri güçlendirilecektir. Bagır Ekin'i yakın gelecekte iktisadi, ticari, organize suçla mücadele, iş ve sosyal refah, spor, sağlık ve yüksek öğrenim dahil olmak üzere çeşitli alanlarda önemli ikili işbirliği belgelerinin imzalanacağını duyurdu. Bu belgelerin İran Dışişleri Bakanlığı'nın Belgrad'a ve Sırbistan Cumhurbaşkanlığı'nın Tahran'a yapacağı planlanan ziyaret sırasında imzalanması planlanıyor. Toplantıda ayrıca nükleer müzakereler, Ukrayna krizi ve enerji kriziyle ilgili konular da ele alındı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau dün yaptığı açıklamada ülkesinin İran'daki huzursuzluklar bahanesiyle İran'a karşı bir dizi yeni mali ve göçmenlik önlemini yanı sıra yaptırım rejiminin genişletilmesini izleyeceğini duyurdu. Kanada Başbakanı İran'ın iç işlerine müdahale ederek Kanada'nın 10 binden fazla İran Devrim Muhafızlar Ordusu üyesinin ülkeye girişini engelleme kararı aldığını duyurdu. Kanada Başbakanı ülkesinin İran'a karşı yaptırımları genişlettiğini iddia etti ve Kanada'nın bu tür önlemleri uygulama kapasitesini güçlendirmek için 76 milyon dolar tahsis ettiğini de sözlerine ekledi. Kanada Başbakanı, protesto hareketinin Kanada'da yayılmasının ardından daha önce olağanüstü hal ilan ettiği için bu ülkenin İran'a karşı aldığı karardan bahsediyor ve polis güçlerine protestoları durdurmak için daha fazla yetki verileceğini söyledi. Geçen ayın sonundan bu yana Kanada'nın başkenti ve ülkenin diğer bölgelerine felç eden protestoları sona erdirmek için acil durum yetkilerini kullandı. Kanada Başbakanı'nın İnsan haklarını arasa olarak kullandığı açık. Çünkü dünya 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla ayrılmasının trajik hikayelerini ve bu çocukların yüzlercesinin yatılı okulların bahçelerinde toplu mezarlarının ortaya çıkması skandalını hala unutmadı. İran Ticareti Geliştirme Örgütü Batı Asya Ofisi Genel Müdürü, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki 30 milyar dolarlık ticaret hedefini açıkladı. İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki 30 milyar dolarlık ticaretin hedeflenmesi, iki ülkenin ticari kurumlarının önümüzdeki 2 yıl içinde gündemindeki en önemli konu olacak. Ferzat Pilten Dış Ticaret Enformasyon Sitesi'ne verdiği röportajda şöyle dedi. Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın dış ticaretinde önemli ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Planlara göre iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin dengelenmesi, sürdürülmesi ve iyileşilmesi ticaretle ilgili kurumların gündeminde yer alıyor diyen İran Ticareti Geliştirme Örgütü'nün Batı Asya Ofisi Genel Müdürü ayrıca şöyle dedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tahran Büyükelçisi'nin kurulmasının yanı sıra İran'ın yakın gelecekte Birleşik Arap Emirlikleri'nde ticari danışmanı seçilmesi ve gönderilmesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne ticaret merkezi kurulması ile bu planların takibi ve hayata geçirmesi için zemin hazırlandı. Pilten ayrıca şöyle dedi: Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgesel ve uluslararası düzeyde ikili ve çok taraflı işbirliğinin gelişmesi için sahip olduğu konum, kapasiteler ve tesisler göz önüne alındığında ticaret engellerini kaldırarak ve ihracat standartlarını ve sigortaları artırarak Birleşik Arap Emirlikleri ile ticarette 30 milyar dolara ulaşabiliriz. İran'ın Nanoteknoloji Geliştirme Merkezi Sekreteri Said Serkar, İran şu anda nanoteknoloji alanında uygulamalı araştırma alanında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. Teknoloji ve ticarileştirilmiş ürünlerin çeşitliliği bu ilerlemenin nedenlerinden biridir, dedi. Said Serkar muhabirimize verdi demişti. Nanoteknoloji alanında bilim üretimi alanında İran'ın bölge ve dünyadaki bilimsel sıralamasıyla ilgili olarak bölgede birinci sıradayız. Şu anda bilim üretimi alanında dünyada dördüncü sıradayız. Nanoteknoloji alanında Çin, Amerika ve Hindistan'dan sonra nano alanda bilimsel gelişme alanında Avrupa ülkeleri olan Japonya ve Güney Kore'den daha üst sıralarda yer alıyoruz, dedi. Said Serkar ayrıca şöyle dedi: İranlı araştırmacılar tarafından 18 endüstriyel alanda nanoteknolojiye dayalı yaklaşık 1200 ürün üretildi ve İran ürünleri kalite ve fiyat açısından rekabetçidir. İran Ticareti Geliştirme Örgütü Başkanı Alireza Peymanpak, İranlı şirketlerin Rus zincir mağazalarına süt ve tarım ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu duyurdu. Alireza Peymanpak, Hazar Denizi Ekonomi Konferansı'nın ikinci gününde Moskova'da düzenlenen Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin banka, zincir mağaza ve ekonomi aktivistlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Peymanpak'ın Rusya'nın en büyük zincir mağazalarından birinin temsilcisiyle yaptığı görüşmede tarım ve süt ürünleri başta olmak üzere Rusya'nın ihtiyaç duyduğu ürünlerin tedarik mekanizmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca Büyük Ekonomik Konferans'ın sonunda ve İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir ile Ekonomi, Tarım ve Petrol Bakanlıkları'nın katılımıyla gerçekleştirilen Rusya'nın ekonomik aktivistlerinin toplantısında Avrasya Ekonomik Birliği ile yapılan serbest ticaret anlaşmasında yer alan mallara ilişkin tarım ürünleri tariflerine konulan kotanın bu anlaşmanın yakın zamanda sonuçlanmasıyla birlikte kaldırılmasının altını çizdi. Bu toplantının devamında Hazar Denizi başta olmak üzere ulaşım, lojistik sorunlarının çözülmesi, gemi temini, mali ve gümrük sorunlarının çözülmesi, ticari ve ekonomik heyet değişimi, ihtiyaç ve iki ülkenin özellikle tarım, petrol, gaz ve petrokimya sektöründeki ticari kapasiteleri vurgulandı. Ekim ayı FIFA sıralamasında İran milli futbol takımı dünyanın en iyi 20 takımı arasında yer aldı. Bu sıralamada son iki hazırlık maçında Uruguay'ı yenmeyi başaran ve Senegal ile berabere kalan İran 61.156 puanla 20. sıraya yükseldi. Bu listede İran takımı hala Asya'nın en iyi takımı unvanını koruyor. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, haber bültenimize devam ediyoruz. Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin kapsamı Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a taşındı ve iki ülke liderleri bu kentte birbirlerini suçladılar. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa siyasi camiasının Perşembe günü Prag'daki ilk toplantısında Yunanlıların tüm siyaseti yalanlara dayanıyor ve onlarla konuşmak için hiçbir neden görmüyoruz, dedi. Erdoğan ayrıca şöyle dedi: Atina Türkiye'nin bir gece aniden geleceğinin mesajını anladı. Yunan basını ise Cuma günü şunları yazdı: Yunanistan Başbakanı ve Erdoğan, Avrupa siyasi camiasının Prag'daki toplantısına katılan liderlerin akşam yemeğinde sözlü tartışma yaşadı. Erdoğan, Yunanistan'a saldırarak Atina'nın provokatif eylemlerle bölgede tansiyonu yükselttiğini bildirdi. Buna karşılık Yunanistan Başbakanı Erdoğan'dan provokatif eylemlerden kaçınmasını istedi ve şöyle dedi: Türkiye, Ege Denizi'ndeki Yunan adalarının egemenliğini sorgulamayı bırakmalıdır. Bu arada Amerika'nın Atina Büyükelçiliği uçak gemisinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak birlikte güzel giden iki şey Yunan doğası ve Amerikan gücü ifadelerini kullanarak üstü kapalı olarak Türkiye'yi tehdit etti. Haber kaynakları Cuma gecesi Türk savaş uçaklarının Kuzey Irak'taki bölgeleri hedef aldığını bildirdi. İRNA'ya göre Türk savaş uçaklarının Dohuk'un kuzeyindeki PKK mevzilerini hedef aldığı bildiriliyor. Ayrıca Süleymaniye'de bulunan Şerbazher bölgesi de Türk savaş uçaklarının hava saldırılarının hedefi oldu. Bağdat, Türkiye'nin saldırılarını Irak topraklarına yönelik bir saldırganlık örneği olarak nitelendiriyor ve Türkiye'den birliklerini Irak topraklarından çekmesini istiyor. Siyonist İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir çocuk iki Filistinli şehit etti. Filistin'in Ramallah kentinde İsrail askerleri ağır yaraladıkları 14 yaşındaki Mehdi Muhammed'in tedavisini de engelledi. Muhammed şehit düşerken İsrail dünyanın gözünü kapattığı çocuk cinayetlerine bir yenisini daha ekledi. Bir başka habere göre ise 17 yaşındaki Filistinli Mehdi Ledadu Bakke köyünde Siyonist askerlerle çıkan çatışmada vurularak şehit oldu. Lübnan ile Siyonist rejim İsrail arasında deniz sınırlarının çizilmesi konusunda ihtilaflar giderek artarken Hezbollah hareketi bu rejimi Karış sahasında herhangi bir petrol ve gaz çıkarma konusunda uyardı. Hezbollah'ın Lübnan parlamentosundaki El Vefa El Mukaveme fraksiyonu üyesi Hüseyin Ceşi dün yaptığı açıklamada işgal rejimi İsrail tartışmalı alanda petrol ve gaz çıkarmaya yönelirse bu hareketin ayrıca askeri seçeneğini dikkate almalıdır, dedi. Haber kaynakları Cuma gecesi Amerikan işgal güçlerinin Suriye'de işgal ettikleri bölgelerin petrol kaynaklarını çalmanın devamında 50 petrol tankerden oluşan petrolü Irak'taki üstlerine taşıdığını bildirdi. Yerel kaynaklar Suriye petrol taşıyan 50 tankerden oluşan bir konvoyun Amerikan işgal kuvvetleri tarafından El Mahmudiye yasa dışı geçişi yoluyla Irak topraklarına nakledildiğini bildirdi. Geçen salı günü de Amerikan işgalci güçleri Suriye'den 48 petrol tankerini Irak'taki üslerine transfer etmişti. IŞİD terör örgütünün Suriye'deki Amerikan askeri kolu olarak yenilmesiyle Amerikan kuvvetleri doğrudan bu grubun yerini aldı ve IŞİD yerine Suriye petrolünü aynı anda çıkarmaya ve çalmaya başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkelerin birliğini güçlendirmek için ulusal para birimlerinin kullanımına vurgu yaptı. Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu Başkanlarının gayri resmi toplantısında ticari işlemlerde ulusal para birimlerinin kullanılmasına vurgu yaptı ve şöyle dedi. Bağımsız Devletler Topluluğu üyeleri arasındaki ilişkilerde ulusal para birimlerinin kullanılması egemenliği güçlendirmekte ve entegrasyonu derinleştirmektedir. Putin, ulusal para birimleri her koşulda ticari işlemlerde kullanılabilir ifadesini kullandı. Endonezya'nın Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Cuma gecesi Rusya ve Ukrayna Cumhurbaşkanlarının Endonezya'da yapılacak G20 zirvesine katılacaklarını iddia etti. İRNA Ajansı'na göre Hüseyin Baciz, National dergisine şunları söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Endonezya'da yapılacak olan G20 zirvesine katılmayı kabul etti. Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Zelenski'nin G20 toplantısına katılma niyetinde olduğu haberlerini yalanladı. Ukrayna parlamentosundan yapılan açıklamaya göre parlamentoda Rusya'nın kendi toprağı kabul ettiği Japonya'nın kuzey bölgelerinin mülkiyetine ilişkin uluslararası topluluğa yapılan çağrı ele alındı. Parlamento başkanı Rusya'nın da aralarında bulunduğu bir grup milletvekili bu çağrı üzerine hazırlanan tasarıya destek verdi. Açıklamada eski Sovyetler Birliği'nin Japonya'nın kuzey topraklarını herhangi bir yasal dayanak olmaksızın Ağustos-Eylül 1945'te yasa dışı işgal ettiği ve 1949'a kadar tüm Japon vatandaşlarını bu bölgelerden zorla sınır dışı etmesinin göz önünde bulundurulduğu ifade edildi. Taliban hükümeti Amerika ve NATO'nun Afganistan'a saldırısı ve işgalinin 21. yıl dönümü vesilesiyle yayınladığı bildirdi. Bugün bu ülke halkının işgal ve savaştan kurtulduğu gündür dedi. Taliban hükümeti dün Amerika ve müttefiklerinin saldırısının 21. yıl dönümü vesilesiyle yayınladığı bildirdi. Artık Afganistan'da işgalcilerin yerinin olmadığını bildirdi. Bu 20 yılda 78 binden fazla Afgan ordusu ve polisi öldürüldü ve on binlerce sivil de hayatını kaybetti denildi. Ve son haberimiz, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Pakistan'da bir sağlık felaketi konusunda uyarıda bulundu. Pakistan'da son haftalarda yaşanan sel sebebiyle sıtma, kolera gibi hastalıkların sayısı artmaya devam ediyor. Son haftalarda Pakistan topraklarının üçte birini kaplayan sel, son istatistiklere göre 1700'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, haber bültenimizi dinlediniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın Avrupa Birliği'ni uyarması etrafında. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, çarşamba günü Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Joseph Borrell ile telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede yaptırımları kaldırma bağlamında düzenlenen nükleer müzakerelere değinerek Avrupa Birliği ile ikili ilişkileri ve İran'daki son gelişmeleri ele aldı. Emir Abdullayan, İran'ın iç gelişmelerine ilişkin şöyle dedi. Mehsa Emini'nin ölümünü aydınlatmak, konunun boyutlarını açıklık getirmek adına iç hukuklarımız gereği ciddi bir şekilde işin takipçisiyiz. Barışçıl talepleri halkın hakkı olarak görüyor ve her zaman dikkate alıyoruz ama isyancılara ve teröristlere hukuk çerçevesinde kararlılıkla karşılık vereceğiz. Emir Abdullayan ayrıca şöyle bir uyarıda bulundu. Eğer Avrupa Birliği İran halkının canını ve malını hedef alan isyancıları ve teröristleri cesaretlendirmek için temelsiz suçlamalara dayalı aceleci bir siyasi eylemde bulunursa karşılık vereceğiz. Joseph Borrell de bu telefon görüşmesinde kaos ve terörizmin uygun şekilde yanıtlanması gereken barışçıl protestolardan farklı konular olduğunu kabul ettiğini söyledi. Avrupa Birliği ile İran arasındaki ilişkilerde sorun çıkarma niyetinde olmadıklarını söyledi. Bu tutuma ve açıklamaya rağmen Borrell, Perşembe günü önceki tutumundan farklı yeni açıklama yaptı. Borrell, bu örgütün protesto ve tutuklamaların bastırılması bahanesiyle İran'a yeni yaptırımlar getirmeyi düşündüğünü söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı da Salı günü yaptığı açıklamada ülkesinin İran'ın mal varlıklarını dondurmaya ve bir dizi İranlı yetkilinin Avrupa Birliği tarafından seyahatini yasaklamaya çalıştığını söyledi. Görünen o ki Avrupa Birliği, Amerika ve Siyonist rejimin tam desteğinin eşlik ettiği yolda hareket ederek İran'da son dönemde yaşanan kaos olaylarını alevlendirmek için Washington'un sahasında oynamaya karar vermiş görünüyor. İran'a karşı yeni yaptırımlarda dahil olmak üzere tüm girişimler ve açıklamalar Amerika'nın memnuniyetini kazanmak için İran'a karşı aynı tarafta pozisyon almak anlamına gelir. İlginç bir şekilde 3 Ekim Pazartesi günü Amerikan Başkanı Joe Biden, İran'daki son huzursuzluğu desteklemek amacıyla yaptığı açıklamada Amerika'nın Washington'un protestocilere karşı şiddete karıştığını iddia etti. İranlı yetkililere yeni yaptırımlar uygulayacağını söyledi. Avrupa, Amerika gibi yaptırımların Batı tarafından son birkaç 10 yılda İran'a karşı defalarca kullanıldığını ve etkinliğini kaybettiğini fark etmeden İran'ı bir kez daha tehdit etmeyi planlıyor. Ayrıca Amerika'yı körü körüne takip etmenin Avrupalılar için kesinlikle birçok olumsuz sonucu olacağı da söylenmelidir. İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi Yardımcısı Ali Bagrikeni şöyle dedi. Avrupalılar İranlı taraflarla uzun vadeli sözleşmelere sahip olmalarına rağmen Amerika'nın baskısı sebebiyle Amerika'nın çıkarlarını Avrupa'nın çıkarlarına tercih ettiler. Milletlerinin çıkarlarını ihlal etmekte, İran ile ekonomik ilişkileri büyük ölçüde azaltmaktadırlar. İran boş durmayacak ve elinden geldiğince çıkarlarının peşinden koşacak. Görünen o ki İran'ın Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa Birliği'ne İran'a yönelik ciddi yaptırımlar da dahil olmak üzere olumsuz girişimlerde bulunma konusunda ciddi uyarısı, Tahran'ın Brüksel ile ve dolayısıyla Avrupalılarla ilişkilerin hassas bir dönemde olduğunu gösteriyor. Avrupalılar Tahran'la ilişkileri geliştirmek istiyorlarsa bu tür eylemlerden uzak durmalılar. Amerika'yı takip etme siyasetinden vazgeçmeli ve İran ile karşılıklı çıkarlara dayalı yapıcı ilişkiler düzenlemelidirler. Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz İran'ın Hazar kıyısı ülkelerin ortak serbest bölge oluşturma talebi etrafında. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir, Perşembe günü Rusya'da düzenlenen 2. Hazar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada önerilerde bulundu. Bir yandan da İran'ın Hazar kıyısı ülkelerinin ortak serbest bölge oluşturma talebini ve yeşil transit ve gümrük koridorunun oluşturulmasına vurgu yaptı. İran ayrıca Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerle mali, bankacılık, işbirliğini geliştirmek amacıyla özel bir yönergenin formüle edilmesini ve uygulanmasını talep etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin bazı kıyı ülkeleriyle başlattığı çalışmalar da bu doğrultudadır. Hazar Ekonomik Forum'un 2 günlük ikinci toplantısı İran İslam Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir ve 4 kıyı ülkenin Başbakanlarının katılımıyla 5-6 Ekim tarihlerinde Moskova'da gerçekleşti. Türkmenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan ve Rusya temsilcileri bu forumda konuştular. Bu toplantıda İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazar Denizi'nin bu denize kıyısı olan ülkeler arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi için çok uygun bir platform sağladığını belirterek, bu denizin kıyı ülkeleri arasında birbirlerinin ekonomik kapasitelerinin kullanımı için zemin sağladığını vurguladı. İranlı yetkili bölge halkının kalkınması, ilerlemesi ve refahı için Hazar Denizi kıyısındaki ülkeler arasında ilişkileri geliştirmek ve işbirliği düzeni geliştirmek için 7 öneri ortaya koydu. Muhammed Muhbir şu açıklamada bulundu. İran, Hazar Denizi'nin güney kıyıları ve Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun sıcak sularıyla bağlantı noktası olarak jeopolitik ve jeoekonomik konumunu göz önünde bulundurarak bölge ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliğinde ivme yaratmaya kararlıdır. İran'ın 2. Hazar Ekonomik Forumu'nda 1. Başkan Yardımcısı düzenine katılımı, Tahran'ın Hazar Havzası'na kıyısı olan ülkeler arasında çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme ve bu ülkelerin ekonomik ve ticari alanlardaki katılım ve işbirliğini arttırma konusundaki ciddi kararlılığını gösteriyor. 13. Hükümetin dış politikasına uygun olarak İran, komşu ülkelerle özellikle Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerle işbirliğini ve çok yönlü etkileşimi geliştirmeyi amaçlıyor. Komşuluk siyaseti ve İran'ın dış politikasındaki dengeli yaklaşım İran'ın dünya ile akıllı etkileşimi adlı büyük politikasının önemli bir parçası. Komşuluk politikasına yapılan vurgu ekonomik diplomasinin güçlendirilmesine ve komşularla etkileşimlerin artırılmasına ve kapasitenin kullanılmasına dayanıyor. Komşu ülkelerle ilişkileri aynı düzeyde güçlendirmenin sayesinde ve onlarla gerilimi azaltmak İran'ın ciddi planlarından biridir. İran'ın 2. Hazar Ekonomik Forumundaki özel tekliflerinden biri de bir serbest bölgenin oluşturulmasıdır ki bu bölgenin oluşturulması Hazar'la ilişkilerin, şartların ve ekonomik ve ticari etkileşimlerin gelişmesinde önemli bir adım olarak kabul edilebilir. Bu serbest bölgenin oluşturulması bu ülkeler arasında ilişkilerin seviyesini önemli ölçüde artırabilir. Ayrıca Hazar sınır ülkelerinin her birinin yetenekleri ve ekonomik ve ticari avantajları göz önüne alındığında bu bölgenin oluşumu üye ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olabilir, aralarındaki ticari etkileşim miktarını önemli ölçüde artırabilir. Kuşkusuz Hazar kıyısındaki ülkelerin kapasitelerini kullanacak uygun bir mekanizmanın oluşturulması bu bölgenin ekonomik kalkınması ve güçlenmesi için büyük bir adımdır. Bu ülkelerin kapasitesi sinerji ve fikir birliğiyle birleşirse uluslararası ekonomide güvenli ve etkili bir bölge yaratılmasına yardımcı olabilir. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Mer 1401, Hicri Kameri 11 Rebiül Evvel 1444 ve Miladi 8 Ekim 2022 Cumartesi. (Gülüyor) 35 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Mer 1366'da Irak'ın Basçı rejimi Somar kentini kimyasal bombalarla hedef aldı. Bu bombalama sırasında birçok İranlı sivil şehit düştü. Saddam rejimi 8 yıllık zorunlu savaş sırasında kimyasal silahlardan yararlandı. Bu korkunç saldırılarda yaklaşık 100 bin İranlı sivil ve asker şehit düşüp yaralandı. Aradan 30 yıl geçmesine rağmen savaşta yaralananlar kimyasal gazların etkisiyle hala zor bir yaşam sürdürüyorlar. İran İslam Cumhuriyeti kimyasal silahların kurbanlarından biridir. Başta kimyasal silahlar olmak üzere kitle imha silahlarının kontrolü iddiasında bulunan batılı devletler, cinayetkar Saddam rejiminin kimyasal silahlar elde etmesine en büyük yardımlarda bulunmuştur. ...94 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Mer 1307'de, Diktar Rızahan Pehlevi'nin diktatörlüğüne defalarca muhalefette bulunan İran'ın önde gelen alimlerinden olan Ayetullah Seyyid Hasan Moderris'in evine Rızahan'ın emri üzerine baskın düzenlendi ve bu baskın sonucu Moderris şiddetli bir şekilde yaralandı. Şah'ın askerleri Moderris'in ailesi ve çevresindekileri tutukladılar ve nihayet Moderris İran'ın kuzeydoğusundaki Kaşmer kentine sürgün edildi. Bu kentte Hicri Şemsi 1316'da Rızahan'a bağlı güvenlik güçlerince zehirlenerek şehit edildi. ...51 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Mer 1350'de Müslüman ünlü araştırmacı, vaiz ve müellif Sultanül Vaizini Şirazi 75 yaşında vefat etti. Bilim öğrenmek için Irak, Suriye, Filistin, Ürdün, Mısır ve Hindistan'a giden Seyyid Muhammed Şirazi, Yahudiler, Hristiyanlar ve Ehl-i Sünnet Müslümanlarıyla dini ve mezhebi münazaralara katıldı. Sultanül Vaizini Şirazi'nin Ehl-i Sünnet'e mensup iki alimle Pişaver'deki münazarası çok meşhurdur. Ve münazara tam 10 gün ve 10 gece sürdü ve aynı zamanda Hindistan lideri Gandhi'nin huzurunda gerçekleşti. Bu münazara Hindistan basınında tam detay ile yayımlandı ve bu münazaranın içeriği 1000 sayfadan fazla olan bir kitapta yayımlandı. ...151 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Rebiül Evvel 1293'te İranlı ünlü fakih, bilim adamı ve kitap bilimcisi Hac Şeyh Aga Bozorg Tehrani Tahran'da dünyaya geldi. İlk eğitimini Tahran'da bitiren Tahrani yüksek eğitim için Irak'ın Kutsal Necefi'ye Eşref kentine gitti ve burada kendi döneminin önde gelen alimleri olan Ahund Horasani ve Mirza Hüseyin Nuri gibi alimlerden feyizler aldı ve nihayet içtihat makamına ulaştı. Şeyh Abuzurk Tehrani daha sonra en büyük İslami bibliografya ansiklopedilerinden birini derlemek için araştırdı ve uzun seyahatlerle Irak, İran, Mısır, Suriye, Hicaz, Filistin ve çeşitli kütüphanelerde araştırmalar yaptı. 26 ciltlik Al-Darya El-Tesnif El-Şia adlı büyük kitabı kaleme aldı. Bu Müslüman alimin diğer önemli eserleri arasında 8 ciltlik Şii Beyannamesinin Sınıfları adlı kitaba değinebiliriz. Bu büyük fakih Necef'te Hicri Kameri 1389'da geçirdiği hastalık sonucunda vefat etti ve vasiyeti üzerine kendi kütüphanesinde toprağa verildi.
Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli seri sohbetimizin 57. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İslam İnkılabı'nın genel seyrini ele alacağız.
Yüzyılın sonunda kendi yapısıyla dünyayı sarsan bir devrim yaşandı. İslami lakabıyla tanınan bu devrim din metninden doğan ve 1979'da zafere ulaşan bir devrimdi. Dinin kitlelerin afyonu olarak adlandırıldı ve komünizm ve sosyalizm ekollerinin insan kurtuluşunun son halkaları olarak görüldüğü bir dönemde din aktif toplum bağlamında ortaya çıkmış ve insanın ve toplumun kaderini değiştirmede yapıcı ve etkili rolü olmuştur. Önde gelen bir din alimi ve din adamı olan Seyyid Ruhullah Hümeyni liderliğindeki İslam devrimi olarak adlandırılan bu devrim dünyanın ilgisini çekmiştir. Şimdi İmam Hümeyni'nin adını duymayan çok az insan var. Peki İmam Hümeyni kimdi? Tarihin bu büyük mimarı ve onun mücadele tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu programda bizi dinlemeye devam edin.
24 Eylül 1902'de İran'ın merkezi ilinin Humeyn şehrinde alim ve cihatçı bir ailede Ruhullah adında bir evlat dünyaya geldi. O her zaman insanlara yol göstermeye ve ilahi ilimleri elde etmeye çalışan atalarının varisiydi. Saygıdeğer babası Seyyid Mustafa Necef'te birkaç yıl İslami ilimler ve bilimler okuduktan ve içtihat mertebesine ulaştıktan sonra İran'a dönmüştü. Ruhullah'ın doğumunun üzerinden 5 aydan fazla bir süre geçmemişken, dönemin hükümet ajanlarının desteklediği sözde güvenlik güçleri ve vatan hainleri zorbalıklarına direnen babanın zulüm ile mücadele çağrısına kurşunlarla karşılık vermişler ve kalleş bir saldırıyla onu şehit etmişlerdi. Bundan sonra İmam Hümeyni çocukluğunu ve gençliğini çok sevdiği annesinin ve halasının himayesi altında geçirdi. Ancak 15 yaşında bu iki sevdiği insanlardan uzak kalma mecburiyetinde kaldı.
Hak peşinde olma, cihat ve Allah yolunda savaş ruhu babası gibi İmam Hümeyni'nin derinliklerinde kök salmıştı. Mücadeleleri daha genç yaşta başladı. İran ve İslam toplumlarının siyasi ve sosyal koşullarına çeşitli şekillerde dikkate almış, aynı zamanda dini ilimleri incelemeye, manevi ve ilmi boyutlarını geliştirmeye çalışmıştır. Hicri Şemsi 1320'de Rıza Han'ın tahttan indirilmesinden sonra İngiliz Büyükelçiliğinden ve Rusyalı'nın yeşil ışığıyla Muhammed Rıza Pehlevi adına saltanat fermanı çıkarıldığında İmam Hümeyni fırsatı değerlendirdi ve Keşfül Esrar adlı kitabını derleyip yayımlayarak 20 yıllık Pehlevi saltanatının felaketlerini gözler önüne serdi ve sapkınlıkların ve dine karşı olan cahillerin şüphe ve saldırılarına İslam'ı ve dini adamlarını savunarak cevap verdi. bu kitapta İslami hükümet fikrini ve onu oluşturmak için ayaklanmanın gerekliliğini önerdi. Ertesi yıl Rıza Pehlevi'den sonraki kaotik durumda ve göreceli özgürlük atmosferinde İmam Hümeyni millete bir mesajda iki dünyayı ıslah etmenin tek yolunun Allah için ayaklanma olduğunu söyledi.
İmam Hümeyni Ayetullah Burucerdi'nin merciliği döneminde onun temsilciliğini yapmış ve Şah hakkındaki gerçeklerin söylenmesinde etkin rol oynamış ve bu da halkın protestolarına yol açmıştır. İmam Hümeyni Ayetullah Burucerdi adına ilahiyat ve ilmiye havzalarını reforme etme misyonuna sahipti ve bu görevinde başarılı da olmuş ve ilahiyat havzalarında değişikliklere yol açmıştı. Ayetullah Burucerdi başta hükümet olmak üzere çeşitli konularda kendisine danışırdı. 1950'de bazı kişilerin idamını önlemek için Ayetullah Burucerdi'nin temsilcisi olarak Şah ile görüştü. Ayetullah Burucerdi'nin vefatından sonra İmam Hümeyni dini merci olarak seçilmiş ve ülkenin dini ve siyasi atmosferinde yeni bir sayfa açılmıştı.
1962 vilayet ve eyalet dernekleri tasarısı hükümet tarafından onaylandı. Ve buna göre Müslüman olmak, Allah'ın kutsal sözü Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etmek ve seçmenler ve seçilmiş görevliler için erkek olmak gibi 3 şartın kaldırıldığı şartları anayasaya eklendi. Bahailerin ülke işlerinde mevcudiyeti için temel sağlamak amacıyla bu süreç başlatılmıştı. Burada İmam Hümeyni Başbakan Esedullah Alem'e gönderdiği telgrafta şöyle yazdı. Size bir kez daha Yüce Allah'a ve anayasaya itaat etmenizi ve Kur'an'a ve ümmetin alimlerinin ve Müslüman liderlerin kararlarını çiğnemenin korkunç sonuçlarından korkmanızı tavsiye ediyorum. Sebepsiz yere ülkeyi riske atmayın. Aksi takdirde İslam alimleri sizin hakkınızda fikir beyan etmekten çekinmezler. İmamın güçlü mesajı o günün koşullarında benzersizdi. Muhammed Rıza Şah, İmam Hümeyni'nin protestoları, mesajları ve açık mektupları ve de alim ve din adamlarının bu tutumu desteği nedeniyle bu planı iptal etmek zorunda kaldı.
Tahran Radyosu.
1962'de Şah Beyaz Devrim adlı bir plan için referanduma gitti. Bu devrimin ilkelerinde toprak reformları, kadınlara oy hakkı verilmesi ve işçilere fabrikaların karından pay verilmesi gibi görünüşte faydalı konular vardı. Ancak asıl amacı rejimin otoriter temellerini sağlamlaştırmak ve güçlü mercileri devre dışı bırakmaktı. Bu noktada toprak sahipleri ve din adamları gibi sosyal güçler de zayıflatılmak istendi. İmam referandumdan 4 gün önce yaptığı halka yönelik konuşmasında bunu İslam'a ve anayasaya aykırı olarak değerlendirdi. Muharrem ayının kapasitesini ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yaz toplantısının etkisini kullanarak alimlerden takiyeyi terk etmelerini istedi ve bugün sessiz kalmak zulüm düzenine eşlik etmek demek dedi. Böylece sözde istihbarat aygıtı konuşmacılardan ve hatiplerden Şah ve Siyonist rejim İsrail'i ifşa etmeyeceklerine dair taahhüt aldığı bir durumda İmam 1963 aşurasında yaptığı konuşmasında Şah'ı ve İsrail'in müdahalesini şiddetle eleştirmiş ve aydınlatmasıyla ayaklanma ve kıyamın kıvılcımlarını atmış oldu. Şah rejimi imamla yüzleşmek için geceleyin imamı tutuklamaya karar verdi. Çünkü açık ve net olarak bu eyleminin halktan güçlü bir tepki alacağını ve muhtemelen projenin başarısız olmasına neden olacağını biliyordu. Bunun üzerine rejim komandoları geceleyin imamın evine saldırdı ve imamı evinin kapısını kırarak ve duvarları aşarak onu tutukladı. İmamın tutuklandığı haberi yayımlandığında Kum, Tahran ve ülkenin birçok şehri sokaklara döküldü. Ancak rejim öfkeli insanları yatıştırmak yerine onlara ateş açtı ve yüzlercesini öldürdü. Ancak sonunda rejim İmam Hümeyni'yi serbest bırakmak zorunda kaldı.
...1964'te kapitülasyon yasa tasarısı mecliste kabul edildi. Haber imama ulaştığında İmam Hümeyni bir uyarı mesajı yayınladı. İmamın kapitülasyon tasarısının onaylanmasına karşı yaptığı açıklama, İran'ı 1964'te ülkeyi başka bir ayaklanmanın eşiğine getirdi. Ancak Şah rejimi geçen yıldaki ayaklanmayı bastırma deneyiminden yararlandı ve hızla çalışmaya başladı.
Şah rejimi İmam Hümeyni'yi hiçbir oyunla susmaya zorlayamayacaklarını biliyordu. Artık İran ulusunun tüm savaşçıları için popüler ve tanınmış bir lider ve birçok insan için bir taklit merciydi. Geçmiş deneyimler onun ülke içinde tutuklanmasının rejimin zorluklarını 100 kat artırdığını göstermişti. Suikast planı ise ülke genelinde kontrol edilemez bir isyana zemin yaratacaktı ve ciddi bir tehlike olarak görülüyordu. Sonunda imamın sınır dışı edilmesine karar verildi. İmam tutuklandı ve Amerika'da başkanlık seçimlerinin yapılması nedeniyle birkaç gün gecikmeli olarak Türkiye'ye gönderildi. İmam Hümeyni'nin Türkiye'de kalması 11 ay sürdü ve ardından Irak'a ve Necef şehrine sürgüne gönderildi.
İmam 1965'te Necef'e sürgüne gönderildi. Hükümet imamı Necef bölgesinde ve siyasetinden uzak bir alanda tecrit etmeyi amaçladı. Necef'te kaldığı süre boyunca imam her gün 3 saatini İmam Ali Aleyhisselam türbesine ziyaret ve ibadetle geçirirdi. Ancak siyasi faaliyetlerinin peşini bırakmadı. İmam Hümeyni, Necef Eşref'teki sürgünü sırasında İran halkını aydınlatmaktan ve bilgilendirmekten vazgeçmemiş, İran'da bulunan talebeler ve din alimleriyle ilgili ilişkiler kurarak onları Şah'ın otoriter rejimine karşı direnmek için bilgilendirmiş ve seferber etmeye devam etmiştir. Necef'e vardıktan 4 gün sonra Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim ile görüştükten sonra onu da zulme karşı ayağa kalkmaya ve kıyam etmeye davet etti. 1967'de bile Pehlevi Başbakanı Hüveyda'ya İslam karşıtı yasaları protesto eden sert bir mektup yazdı.
1977'de imamın oğlu Seyyid Mustafa'nın hastalık geçmişi olmamasına rağmen vefat etme haberi toplumda şaşkınlık yarattı. Doktor zehirlendiğini belirtse de imam otopsiye izin vermemiş ve bir mesajda ülkenin durumunun daha vahim olduğunu belirtmişti. İmamın mesajının tonu Şah'ı kızdırdı ve gazete haberinde imama saldırı emri verdi. İmama saygısızlığa dayanamayan halk Kum'da bu durumu protesto etti ve ayağa kalktı. İmamın faaliyetlerinin zirveye çıkmasıyla birlikte Irak hükümetinin ajanları imamın evini kuşattı ve eve erişimi kesti. Artan baskıyla İmam Hümeyni Suriye'ye gitmeye karar verdi. Mümkün olmadığı için Paris'e gittiler ve Paris'teki kitle iletişim araçlarına röportaj verdiler ve İslam devriminin nedenlerini ve planlarını anlattılar. İmam Hümeyni uzun yıllar sonra nihayet Hicri Şemsi 12 Behmen 1357'de İran'a geldi.
Değerli dinleyiciler, 100 Yılda 100 Gelişme isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünü dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 115. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Kısas Suresinin 85. ayetinin sebebi nuzulünü ele alacağız.
Kureyş soyluları pek çok tartışma ve istişarenin ardından Resulullah'ın Mekke'de bulunmasının, İslam'ın Hicaz'da hızla yayılmasına neden olacağı kanaatine vardılar. Bu doğrultuda bunu önlemek maksadıyla Allah'ın son peygamberinin karşısına çıkmak için Mekke'de her türlü vaazı vermeye başladılar. Peygamber Efendimizin hiçbir şekilde İslam'ı yaymasına müsaade etmemek üzere harekete geçtiler.
Mekke ise Kureyş soyluları ve büyükleri tarafından yönetilen küçük bir şehirdi. Bu yüzden Mekke'nin ileri gelenleri Hazreti Peygamber'i kolayca kontrol edebilir ve onu toplumdan dışlamaya kudreti yetiyordu. Ancak Allah Resulü elinden geldiğince onlara karşı durmuş ve risalet faaliyetlerine devam etmiştir. Ancak Peygamberimizin en büyük destekçisi Ebu Talib'in vefatıyla Kureyş soylularının peygamber üzerindeki baskı çemberi daraldı. Sonunda Allah Resulü'nü öldürmeye karar verdiler. Ancak peygamberi öldürmek kolay bir iş değildi. Tabii ki Beni Haşim kabilesi sessizce oturmaz ve bunu telafi etmeye çalışacaktı. Bu yüzden kafirler 40 kabileden 40 gencin seçilmesine karar verdiler. Böylece hepsi bir gecede Muhammed'in başına üşenip onu yatağında öldüreceklerdi. Bu durumda katil tek bir kişi olmayacak ve Beni Haşim kabilesi tüm aşiretler ve kabilelerle savaşa girişemezdi. Bu nedenle bunun kolay bir şekilde kan parasına dönüşeceği düşünüldü.
Peygamber Efendimiz Mekke komplosunu Cebrail vasıtasıyla öğrenmiş ve şehri terk etmesi için ilahi emir almıştır. Peygamber Efendimiz şaşırtma yöntemini kullanıp evden çıkmalı ve aynı zamanda evdeymiş gibi ve yatağında dinleniyormuş gibi yapmalıydı. Bu planı gerçekleştirmek için bir kahramanın yatağında uyuması ve peygamberin yeşil battaniyesini etrafına sarması gerekiyordu ki onu öldürmeyi planlayanlar onu henüz evden çıkmadığını düşünsünler ve Hazreti Peygamber iyice uzaklaşsın. Sonuç olarak düşünceleri sadece evine odaklanacak ve yol kontrolünü ihmal edeceklerdi. Böyle bir kişi Hazreti Ali Aleyhisselam'dan başkası değildi.
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Kureyş ileri gelenlerinin planını ve komplosunu Ali ile paylaşarak şöyle buyurdu. Bu gece benim yatağımda yat ve her gece üzerimi örttüğüm yeşil örtüyü ört ki benim evde uyuduğumu sansınlar. Ali Aleyhisselam bu şekilde davrandı. Kureyş ajanları gecenin ilk saatlerinden itibaren peygamberin evini kuşattı ve sabah olunca eve kana susamış kılıçlarla saldırdıklarında Ali Aleyhisselam yataktan kalktı. O ana kadar planlarının %100 doğru ve başarılı olduğunu düşünenler Ali'yi görünce çok üzüldüler ve ona dönüp ''Muhammed nerede?'' dediler. Ali Aleyhisselam ise benden istediğini bana emanet mi ettin diye cevapladı ve onları öfkelendirdi.
Peygamber Efendimiz hicretten önce Taif ve Hebeşistan başta olmak üzere çeşitli şehirleri sahabelere tarafından incelemiş ve araştırmıştı. Daha fazla araştırma ve inceleme için Hazreti Peygamber Hebeşistan'a bu diyarın durumunu araştırmak üzere yaklaşık 12 sivil temsilci gönderdi. Peygamber Efendimiz ise şahsen Taif kentine gittiler ve şehrin etrafını ve koşullarını da yakından incelemeye başladılar. Ancak en iyi seçenek Yesrib veya Medine şehri olarak görüldü. Peygamber Efendimiz gece yarısı Yesrib'e bir deveye binerek gitti ve sabah olurken kafirlerin saldırılarından sakınmak için Sevr Dağı'ndaki bir mağaraya sığındı.
Tahran Radyosu.
Allah'ın izniyle mağara girişine bir örümcek yuva yapmış, ağ örmüş, keklikler oraya yumurtlamıştı. Bu sahneyi gören herkes yıllarca bu boşluktan ve mağaranın içinden kimsenin geçmediğinden emin olabilirdi. İnsanların ayak izlerini tanımakta büyük hünerleri olan Ebu Karz ise ayak izlerini mağaranın ağzına kadar takip etti ama orada durdu ve şöyle dedi: Muhammed ve arkadaşı buradan geçmediler ve bu mağaraya girmediler. Çünkü onlar içerideyseler bu yumurtaların burada olmaması, ağın da örülmemesi gerekirdi. Ya yerin dibine girmişler ya semaya uçmuşlar. Bunu duyan müşrikler mağaranın tam önünden uzaklaşıp tekrar çölleri ve dağları aramaya başladılar.
Peygamber Efendimiz Sevr mağarasında 3 gün kaldıktan sonra orada İslam hükümetinin çekirdeğini oluşturmak ve gizli yeteneklerin yeşermesini sağlamak için Yesrib şehrine gitti. Ancak yine de Mekke'ye olan sevgisi ve bu ilahi mabetten uzak olması onun için büyük bir talihsizlik olmuştu ve onu üzüyordu. Gençliğinde iş için birkaç kez oradan geçmiş ve aklında bir sürü acı ve tatlı hatırası vardı ama bu seferki yolculuğu geçmişten farklıydı. Şimdi 13 yıllık meşakkat ve pek çok zulme göğüs geren Peygamber Efendimiz Yesrib şehrine girme eşiğindeydi ve halk onun gelişini bekliyordu. Ancak yüzündeki hüzün izleri görülüyordu. Ve Allah'ın güvenli mabedinden uzaklaşmanın da ona çok ağır geldiği açıktı. Peygamber Efendimiz Medine'ye yaklaştıkça Cuhve diyarına varıncaya kadar sabırsızlandı. Orada Kabe'nin havasını hatırladı ve düşüncelere daldı. Sanki bir adım ileri gidiyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Geri dönüp Kabe'yi tekrar görmek ve orada aşk namazı kılmak ve hakikatın güzelliğinde kaybolmak istedi. Bu sırada vahyin nuru temiz kalbini aydınlattı ve ona tanıdık diyara geri döneceğinin müjdesini verdi. Bu ayette şöyle buyurulmaktadır:
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezî farada aleykel Kur'âne lerâdduke ilâ ma'âd. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
Kur'an'ı sana indiren Allah elbette seni dönülecek yere tekrar gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi Rabbim bilir.
Bu ayet daha çok peygamberi teselli etmekte ve şöyle buyurmaktadır: Canını sıkma, Musa'yı çocukluğunda annesine döndüren aynı Allah, Mısır'dan 10 yıl sonra onu asıl doğum yerine geri getiren, tek yaratanın ışığını yakmak ve mağdurların hükümetini oluşturmak ve zalimlerin iktidarını ezmek için yardım eden aynı Allah, seni güçlü bir şekilde Mekke'ye döndürecek.
Muhterem dinleyiciler, ayetlerin hikâyesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nehcül Belaga aynasında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın düşüncesi.
Muhterem dinleyiciler, Nehcül Belaga aynasında İmam Ali Aleyhisselam düşüncesi başlığıyla hazırladığımız sohbetimizin 29. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Yüce Allah ile arifane münacat ve kulluğundan bahsedeceğiz.
İmam Ali Aleyhisselam tüm kemalat ve faziletleri bir arada barındıran büyük bir şahsiyettir. O hazretin dipsiz şahsiyet denizinde her türlü insani has mücevher bulunabilir. İbadet ve kulluk İmam Ali Aleyhisselam'ın kişiliğinin en erdemli özelliklerinden sayılır. İmam Ali Aleyhisselam ibadetlerinde öylesine coşkulu ve şevkliydi ki hatta Allah'ın büyük evliyaları bile onun gibi olamıyordu. Kendi çağının en büyük abidlerinden biri olan İmam Seccad Aleyhisselam, büyük ceddi İmam Ali Aleyhisselam'ın ibadeti hakkında büyük bir hayranlık içinde şöyle diyor: "Gerçekten kim Ali'nin yaptığı ibadete katlanabilir?"
Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mübarek vücudu baştan başa kulluk doludur. Bu kulluk o Hazretin mübarek vücudunun en derin katmanlarına kadar işlemiş ve kendisinden mükemmel bir insan yaratmıştır. Hazreti Ali Aleyhisselam bireysel ve sosyal yaşamın savaş, barış, hükümet, yargı, talim ve terbiye, ailevi yaşam gibi alanlarında, kısacası tüm alanlarda Allah'ın kuludur ve bunu asla unutmamıştır. Hazreti Ali Aleyhisselam ister iktidarın doruk noktasında bulunduğu günlerde, ister yalnız kaldığı mazlumiyet günlerinde bir an olsun Allah'a kulluk çemberinin dışına çıkmadı.
İmam Ali Aleyhisselam'ın kulluğunun derinliğini yaptığı dualardan ve her biri Allah'ı tanıma ve marifetinin değerli hazinesi olan derin münacatlarından anlamak mümkün. İmam Ali Aleyhisselam, Kumel duası olarak anılan ünlü arifane dualarından birinde Yüce Allah'a şöyle arz ediyor: "Ey Yüce Rabbim, ey Mevlam ve ey Malikim, ey irade ve yetkim, elinde olan sen, ey benim yoksulluğumu bilen sen, ey Allah'ım, senden hakkınla, paklığınla, en üstün sıfatların ve adların hakkına beni seni anmakla abad etmeni ve sürekli sana hizmet etmemi niyaz ediyorum." İmam Ali Aleyhisselam'ın genellikle gece yarılarında ve yalnızken yüreğinin ta derinlerinden dile getirdiği bu cümleler ve ibareler, o hazret kulluk ruhunun en güzel ve en muhteşem yansımasıdır.
Thank you.
Hazreti Ali aleyhisselam ibadet ve ihsanla bulunma alanlarında toplumun en önde gelen bireyi sayılırdı ve hayır ameller uğruna bazen büyük zorluklara katlanırdı. Hazreti Ali aleyhisselam bazı gecelerde bir rekat namaz kılardı. Hatta Sıffin Savaşı sırasında en zorlu ve en kritik gece olan Leyletul Haril sırasında gece namazını terk etmedi. Allah Resulü'nün sahabelerinden Ebul Derda şöyle anlatıyor. İmam Ali aleyhisselamı gördüm. İnsanların arasındaydı. Ama birden halkın arasından ayrıldı ve gözlerden kayboldu. O hazret bir hurma bahçesindeki ağaçların arasında saklandı ve ben de onu kaybettim ve evine gittiğini zannettim. Ancak o sırada bahçeden çok hazin bir inilti sesi duydum. Sesin peşinden gittim. Baktım bu ses Hazreti Ali aleyhisselamın sesidir. Bir köşeye saklandım ve seyretmeye başladım. Hazreti Ali aleyhisselam gece karanlığında namaz kıldı ve ardından dua ve yakarışa başladı. Bu yakarışlar o kadar uzun sürdü ki artık hareket etmediğini fark ettim. Kendi kendime herhalde uyku ona galip geldi diye düşündüm. Onu uyandırmak ve sabah namazını kılmasını söylemek istedim. Yaklaşınca birden Hazreti Ali'nin kurumuş bir ağaç gibi yere yığıldığını gördüm. Onu salladım, kımıldamadı. Vücudunu toplamaya çalıştım, bir türlü yapamadım. Kendi kendime, Allah'a and olsun, Ali bu dünyadan ayrıldı, dedim. Ardından hızla İmam Ali aleyhisselamın evine gittim ve ailesini haberdar etmek istedim. Macerayı eşi Fatıma'ya anlattım. Allah Resulü'nün kızı Hazreti Fatıma şöyle karşılık verdi. Allah'a and olsun ki bu hali Allah korkusundan düştüğü bir haldir ve bu onun her gece yaptığı iştir.
Tahran Radyosu.
İmam Ali aleyhisselam Yüce Allah'a ibadet zirvelerini fetheden insandır. O hazretin ibadeti sadece zikir ve namaz değil, her ameli, her düşüncesi ve her hali ibadettir. İmam Ali aleyhisselamın bir ibadeti 1000 adet hurma ağacını yetiştirmek ve ardından yoksullara ve muhtaç insanlara vakfetmekti. İmam Ali aleyhisselam kendi malından 1000 köleyi azat etti. Medine'de, Küfe ve Basra'da ve birçok kente camiler inşa etti. O hazret defalarca malını yoksullara ve muhtaç insanlara bağışladı ve bu bağlamda İmam Ali aleyhisselam şanına ayetler nazil oldu. İmam Ali aleyhisselam açısından Allah'a kulluğa verdiği önemi şu sözünden anlamak mümkün. Ebu Talib'in oğlunun canı, onun elinde olan Allah'a andolsun, bana Allah'a itaat etmekten başka bir halde ölmektense 1000 kılıç darbesine katlanmak daha kolaydır. İmam Ali aleyhisselam öylesine Hak Teala'ya aşık ve hayrandı ki Allah'a ibadete ve kulluğa kapılır giderdi. Bu yüzden İmam Ali aleyhisselamın manakib ve faziletlerini zikretmek, anmak, hatta ona bakmak ibadettir. İslam peygamberi, Şii ve Sünni alimlerin naklettiği bir hadiste şöyle buyurur. Ali'ye bakmak ibadettir. Ve İmam Ali aleyhisselam büyük bir onurla şöyle buyurur. Ey yüce Rabbim, bana senin kulun olma onuru yeter.
Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın tevhidi bakışında kulluk ve huşu tüm mahlukların özelliğidir. Ve varlık aleminin tüm mahlukları Yüce Allah'a itaat eder. Bu yüzden Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Her şey onun azameti önünde, huşu içinde, sultan ve iktidarına karşı itaatkardır. Dünya ve ahiret ona tabidir. Gökler ve yeryüzü anahtarlarını ona sunmuştur. Yeşil ağaçlar sabah ve akşam onun huzurunda secde eder. İnsanın alemleri yaradan Allah ile irtibatı da ibadet yolu ile mümkün olur. Hazreti Ali açısından insan tekamül ermek için ve bu tekamül sadece ibadet yolu ile mümkündür. Nitekim Yüce Allah Zariyat suresinin 56. ayetinde şöyle buyurur. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
İmam Ali aleyhisselam kulun Allah ile irtibatını en güzel biçimde anlatarak şöyle diyor. Bilin ki yerin ve göklerin hazineleri elinde olan Allah sana dua etmeye ve talepte bulunmaya icazet vermiş ve icabet etmesine üstlenmiştir. Sana ondan talep etmeni emretmiş ki sana inayet etsin. Af talep etmeni istemiş ki seni affetsin. Allah hiç kimseyi kendisi ve senin arasında hicap yapmamış ki seni aracı kullanmaya zorlasın. O zaman ne vakit ondan talep edersen seni duyar ve ne zaman ona münacat edersen münacatını bilir. O zaman sen de hacetini ona iletirsin ve gönlündeki sırrını ona anlatırsın ve içindeki gam ve kederi ona şikayet eder ve ondan çare istersin. Hazinelerinin anahtarını senin eline vermiştir. Çünkü sana dua ve ricada bulunmana icazet vermiştir. O zaman ne vakit talep edersen, nimet kapılarını dua ile açarsın ve rahmet yağmurunu ard arda yağdırırsın. İmam Ali aleyhisselam bu vecizesinde Allah ile insan arasında irtibatı mümkün ve herkes için her yerde ulaşılabilir bir durum olarak beyan ediyor.
Allah'a ibadet ve kulluk etmek insanın fıtratında kökü vardır. Bu yüzden ibadet ve kulluk tüm insanların ruhunda var olan bir duygudur. Ancak bazıları bu duyguya karşılık verir, bazıları ise göz ardı eder. Allah'a ibadet ve kulluk yolunu seçen ve bu yolda direnen insan kulluğun yüce mevkilerine ulaşır. Allah'a kulluk tüm peygamberlerin ve ilahi evliyaların yüce hedefi olan yüksek bir mevkidir. Yüce Allah da en iyi ve en mükemmel insanlardan yani peygamberlerden kulları şeklinde söz ediyor. Nitekim İsra suresinin 1. ayetinde Yüce Allah İslam peygamberinden kulu olarak söz ederken şöyle buyuruyor. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye Muhammed kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir. Allah'ın gerçek kulu olan herkes ondan başka her şeyin kulluğundan bağımsız ve hür olur. Günümüzde ise mal, şöhret ve makam veya başka insanlara kulluk etmek gibi Allah'tan başka mabutlara kulluk etmek yaygındır. Oysa bu mabutlar insanları sadece tutsak ve köle eder. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Gözünde dünya azamet kazanan kimse, dünyayı Allah'a tercih eder ve sadece dünya ile bağ kurar ve ona kulluk eder.
Allah'a ibadet sayesinde ilahi kata yaklaşmak ve kemale ermek mümkündür. Bu yüzden ibadetin birçok getirisi söz konusudur. İnsan ibadetle Yüce Allah'ın sonsuz rahmetinden yararlanır. İmam Ali aleyhisselam bu meseleyi şöyle beyan ediyor. Eğer namaz kılan insan bu ibadeti sırasında onun nasıl bir rahmet kapladığını bilseydi, asla secdeden başını kaldırmazdı. İnsanın ruhi kapasitesinin gelişmesi ve sabrının artması, Allah'a kulluk etmenin bir başka getirisidir. Allah'a kulluk yolunda adım atan insan, en zorlu şartların altında direndiği gibi Allah'a şükür de eder. Kur'an-ı Kerim tehlike ve tehdit altında olan mümin kullar hakkında şöyle buyuruyor. Bir kısım insanlar müminlere, düşmanlarınız olan insanlar size karşı asker topladılar. Aman sakının onlardan dediklerinde bu onların imanlarını bir kat daha artırdı. Vallah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler.
Gerçekte Allah'ın kulu kulluk yörüngesinde bulundukları müddetçe Hak Teâlâ'nın himayesi altında olduklarından emindir. Bu yüzden zorluklara katlanmak onlar için daha kolay olur. Bu tarz bir bakışa sahip olan Allah'ın kulu refah ve kolaylığı Allah'ın nimeti ve fazlı bilir. Ve yine ilahi nimete ulaşma zorluğunu da günahlardan arınma vesilesi sayar.
Muhterem dinleyiciler, Yüce Allah'ın yegane oluşu hepimizin gönlüne ve ruhuna hakim olmasını ve şeytan vesveselerinden uzak tutmasını niyaz ederek İmam Ali Aleyhisselam'ın düşüncesini irdelediğimiz sohbetimizin 29. bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. Tahran Cuma Namazı Hatibi, Sulta dünyasının hakikat ve adaletle uzlaşmaz bir savaş verdiğini söyledi. İran, Danimarka Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanı'na çağırdı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, İran-Sırbistan ikili işbirliğinin önemli belgelerinin yakın gelecekte imzalanacağını söyledi. Kanada, İran'a yeni yaptırım kararı aldı. İran, uygulamalı nano araştırma alanında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer aldı. İranlı şirketler, Rus zincir mağazalarına süt ve tarım ürünleri tedarikine hazır olduğunu bildirdi. Siyonist İsrailli teröristlerin saldırısında iki Filistinli şehit oldu. Hizbullah, Tel Aviv'e Kariş sahasında petrol ve gaz çıkarma konusunda uyarıda bulundu. Amerika işgal kuvvetleri Suriye petrolünü çalmaya devam ediyor. Rusya Başkanı Putin, ulusal para birimlerinin kullanımına vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler, Pakistan'da sağlık felaketi konusunda uyarıda bulundu. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.